Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 29 Tanrı'nın Yasasından Nefret Eden Şeytan. Şeytanın, göklerin günahsız sakinleri arasında Tanrı'nın yasasını kaldırmak için yaptığı ilk girişim bir süre başarılı olmuş gibi göründü. Çok sayıda melek ayartıldı. Ancak şeytanın göze zafer gibi görünen bu etkinliği yenilgi ve kayıpla sonuçlandı. Tanrı'dan koptu ve göklerden kovuldu. Mücadele yeryüzünde yeniden başladığında şeytanın bir avantajı vardı. İnsan günah nedeniyle şeytanın kölesi olmuştu. Artık şeytan için bağımsız bir egemenlik kurmanın, Tanrı'nın ve oğlunun yetkisine meydan okumanın yolu açılmıştı. Ancak kurtuluş tasarısı insanın yeniden Tanrı ile uyum içinde olmasını mümkün kıldı. Şeytan yenik düşmüştü ve yenilgiyi zafere dönüştürme ümidiyle hileye başvurdu. Bu kez insanın Tanrı'nın yasasını çiğnemesini sağlayarak Tanrı'yı haksızlık yapmış gibi gösterdi. Tanrı sonucunu bile bile insanlığı neden denenmeden geçirip ölüm ve sefalete terk etmişti? Adem'in çocukları şeytana kulak verdiler ve kendilerini şeytanın yıkıcı gücünden kurtarabilecek olan tek varlığa karşı söylendiler. Günümüzde binlerce kişi aynı isyancı yakınmayla Tanrı'ya söylenmektedir. İnsanı özgür iradeden yoksun bırakmanın onu bir makine haline getireceğini göremiyorlar. İnsanlık söz dinleme sınavından geçmektedir ama günah işlemek zorunda değildir. Tanrı insanlığı dayanamayacağı bir ayartı ya da sınavla karşı karşıya bırakmaz. İnsanların nüfusu çoğaldıkça bütün dünya isyana ortak oldu. Şeytan bir kez daha galip gelmiş gibi görünüyordu. Ancak yeryüzü tufan yoluyla ahlaksal kirlilikten kurtuldu. Tanrı neden İsrail halkını seçti? Yeşaya peygamber şöyle diyor. Kötüler lütfedilse bile doğruluğu öğrenmez. Dürüstlüğün egemen olduğu diyarda haksızlık eder, Rabbin büyüklüğünü görmezler. Yeşaya 26, ayet 10. Tufandan sonra yeryüzü halkları yeniden Rabbe isyan ettiler. Tanrı'nın antlaşması dünya tarafından iki kez reddedildi. Hem tufandan önceki insanlar hem de Nuh'un soyu tanrısal yetkiyi reddettiler. Daha sonra Tanrı, İbrahim'le bir antlaşma yaparak yasasını emanet edeceği bir halk oluşturmayı amaçladı. Şeytan insanları ayartmak ve yıkıma sürüklemek için tuzak kurmaya başladı. Yakup'un çocuklarını putperestlerle evlenmeye ve onların putlarına tapınmaya yöneltti. Ama Yusuf'un sadakati gerçek imana tanıklık ediyordu. Şeytan bu ışığı söndürmek için Yusuf'un kardeşlerinde etkin oldu ve Yusuf'un bir köle olarak satılmasını sağladı. Tanrı buna müdahale etti. Yusuf hem Potifar'ın evinde hem de tutuk evinde Tanrı korkusuyla eğitildi ve ulusun yöneticisi olmaya hazırlandı. Yusuf'un etkisi bütün ülkede hissedildi. Tanrı bilgisi uzaklara yayıldı. Putperest kahinler korkuya kapıldılar. Şeytanın göklerin tanrısına yönelik düşmanlığından etkilenerek ışığı söndürmeye çalıştılar. Musa'nın Mısır'dan kaçışından sonra putperestlik baskın çıktı. İsraillerin ümidi her yıl biraz daha soldu. Hem kral hem de halk İsrail'in tanrısıyla alay etti. Bu davranışlar Musa ile yüzleşen Firavun da doruk noktasına ulaştı. İbrani Önder, İsrail'in tanrısı Yahve'den gelen bildiriyle kralın huzuruna çıktığında Firavun bilgisizlikten değil küstahlıktan şöyle cevap verdi. Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim? Firavun'un baştan sona karşı çıkmasının nedeni nefret ve kibirdi. Yusuf'un zamanında Mısır, İsrail halkı için bir tür sığınak olmuştu. Tanrı halkına gösterilen iyilik sayesinde onurlandırılmıştı. Yahve'nin gücünü bilen Mısırlılar Tanrı'ya teslim olabilir ve onun yargısından kaçabilirlerdi. Kralın inatçılığı sayesinde Tanrı bilgisi yayıldı ve birçok Mısırlı Tanrı hizmetine adandı. Mısırlıların kaba putperestliği ve zalimliği İbranilere putperestliğin çirkinliğini öğretmiş olmalı ve onları atalarının tanrısına yöneltmeliydi. Ne var ki şeytan onların zihinlerini köreltmiş ve putperest efendilerinin uygulamalarını benimsemelerini sağlamıştı. İsrail ulusunun kurtuluş zamanı geldiği zaman şeytan, nüfusu 2 milyonu bulan Tanrı halkını bilgisizliğin, batıl inançların ve belirsizliğin kölesi olarak tutmaya kararlıydı. Böylece zihinlerinden Tanrı ile ilgili her tilili düşünceyi silip atacaktı. Kralın huzurunda mucizeler yapıldığı zaman şeytan, Tanrı'nın etkinliğini taklit etti ve onun isteğine direndi. Ancak bunun sonucunda Tanrı'nın gücü ve yüceliği çok daha üstün şekillerde göründü. Tanrı halkını sevinç içinde, seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı. Ulusların topraklarını verdi onlara. Halkların emeğini miras aldılar. Kurallarını yerine getirsinler, yasalarına uysunlar diye. Mezmur 105, ayet 43-45. Mısır'daki kölelik döneminde İsraillerin bazıları Tanrı yasasına ilişkin her türlü bilgiyi unutmuşlar, onun ilkelerini putperest gelenekler ve uygulamalarla karıştırmışlardı. Tanrı onları Sina Dağı'na getirdi ve kendi sesiyle yasasını bildirdi.
Tanrı, yasasını halkına açıklarken bile şeytan onları günaha düşürmek için tuzak kuruyordu. Onları putperestliğe sürüklediği takdirde tapınmalarının bütün geçerliliğini yok edecek ve onları kendi ellerinin eserine tapmaya yöneltecekti. İnsanlar Tanrı ile ilişkilerini iğrenç ve duygusuz nesnelere eğilecek derecede yitirebiliyorlarsa, yüreklerinin kötü arzuları dizginlenemeyecek, şeytan da meydanı boş bulacaktı. Şeytan, Sina Dağı'nın eteklerinde bile Tanrı'nın yasasını kaldırıp atma tasarısını yürürlüğe koydu. Böylece gökteki aynı etkinliği devam ettiriyordu. Musa'nın dağda Tanrı'yla kaldığı 40 gün boyunca şeytan her türlü kuşkuyu, sapkınlığı ve isyancılığı etkin kıldı. Musa, Tanrı'nın yüce huzurundan ayrılıp halkın uyacaklarına dair söz verdikleri yasayla dağdan inerken, Tanrı'nın antlaşma yaptığı insanların altın bir putun önünde hayranlıkla eğildiklerini gördü. Şeytan onları yıkıma uğratmayı tasarlamıştı. Halk, kendilerini böyle aşağıladığı için Tanrı'nın onları bırakacağını düşündü. Böylece yaşayan Tanrı bilgisinin emanet edileceği ve şeytanı ezmek amacıyla Mesih'in çıkacağı İbrahim'in soyu tükenmiş olacaktı. Ancak büyük isyancı bir kez daha yenik düştü. İnatla şeytanın yanında yer alan insanların yanı sıra kendilerini alçaltarak tövbe edenler de vardı. Onlar bağışlandı. Tanrı'nın ve şeytanın yönetimi altında bulunan bütün varlıklar Sina'daki sahnelere tanık oldu. Tanrı, ya bağlılığın gerçek işareti, sept. Tanrı, ya bağlılığın gerçek işareti, sept. Tanrı'nın saygı ve tapınma görme isteği, onun yaratıcı olması gerçeğine dayanmaktadır. Peygamber Yeremya şöyle diyor: "Ama gerçek Tanrı Rab'dir. O yaşayan Tanrı'dır. Sonsuza dek kral O'dur. O öfkelenince yeryüzü titrer. Uluslar dayanamaz gazabına. Onlara şunu diyeceksin: Yeri göğü yaratmayan bu ilahlar, yerden de, göğün altından da yok olacaklar. Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir. Hepsi budala, bilgisiz, her kuyumcu yaptığı puttan utanacak. O putlar yapmacıktır, soluk yoktur onlarda. Yararsız, alay edilesi nesnelerdir, cezalandırılınca yok olacaklar." Yeremya 10, ayet 10-12, 14-15. Tanrı'nın yaratıcı gücünün anısı olan Sept, O'nun gökleri ve yeri yarattığına tanıklık etmektedir. Sept günü, Tanrı'nın büyüklüğünün, bilgeliğinin ve sevgisinin sürekli tanığıdır. Sept günü her zaman kutsal bir şekilde gözetilmiş olsaydı, hiçbir Tanrı tanımaz ya da putperest olmazdı. Aden'de başlayan gerçek Sept, dünyanın kendisi kadar eskidir. İnsanlığın yaratılıştan beri ilk ataları Sept gününü tutmuşlardır. Yasa, Sina Dağı'nda ilk kez duyurulduğunda, dördüncü buyruğun ilk sözleri şöyleydi: "Şabat gününü kutsal sayarak anımsa." Bu sözler, Sept gününü tutma ilkesinin zaten var olduğunu göstermektedir. Sept günü bize yaratılışı anımsatır. Şeytan bu büyük anıyı ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. İnsanlar yaratıcılarını unutabiliyorsa, kötülüğün gücüne direnmek için hiçbir gayret göstermeyeceklerdir. Şeytan avını tuzağa düşürmüş olacaktır. Şeytanın Tan'ın yasasına karşı düşmanlığı, onu 10 buyruğun her ilkesiyle mücadeleye etmeye yöneltmiştir. Anne babanın yetkisini hor görmekle atılan ilk adım, sonuçta Tan'ın yetkisini hor görmeye dönüşecektir. Şeytan bu yüzden 5. buyruğu geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Birçok putperest ulusta kendilerine bakamayacak duruma gelen ana babalar terk edilir ya da öldürülürdü. Anne çok az saygı görür, kocası öldüğünde en büyük oğlunun yetkisi altına girerdi. İsrailliler Rab'den ayrılır ayrılmaz diğer buyruklarla birlikte 5. buyrukta ihmal edildi. İsa şeytan için "O başlangıçtan beri katilli" demiştir. Yuhanna 8, ayet 44. Bu nedenle şeytan, insanlık üzerinde güç kazandığı zaman onların birbirinden nefret etmesini ve birbirini öldürmesini sağladı. Üstelik bununla da kalmayıp 6. buyruğu çiğnemenin dinsel bir gereklilik haline gelmesini sağladı. Putperest uluslar, insanları kurban etmenin ilahlarını memnun ettiğine inanıyorlardı. Putperestliğin çeşitli biçimleri korkunç işkenceleri ve zalimliği içermektedir. Bu etkinliklerden biri, ana babaların çocukların putların huzurunda ateşten geçirmesidir. Çocuk ateşten geçip de zarar görmezse, insanlar sunularının kabul edildiğine inanırlardı. O, çocuğa özel armağanlar verilir ve el üstünde tutulurdu. Ne denli büyük suçlar işlerse işlesin, cezalandırılmazdı. Ama ateşten yanarak geçen çocuğun kaderi çizilmiş olurdu. İlahların öfkesini yatıştırmanın tek yolu, o çocuğun canını almaktı. İsrail halkı, imandan saptığı dönemlerde bu iğrenç etkinliklere bir dereceye kadar kapıldı. 7. buyruk da din adına çiğnenmiştir. Putperest tapınmanın bir parçası, ahlaksızlığın baskın çıktığı ayinler yapmaktı. İlahlar kirli olduklarından, onlara tapınanlar da en aşağılık tutkularına teslim oluyorlardı. Dinsel şenlikler, açık ve evrensel ahlaksızlığa sahne oluyordu.
Tufandan önceki dünyayı, Tanrı'nın gazabına maruz bırakan günahlardan biri de çok eşlilikti. Ancak bu günah, tufandan sonra yine yayıldı. Şeytanın en büyük gayretlerinden biri, evliliği çarpıtmak, eşlerin sorumluluklarını zayıflatmak ve kutsal ilişkiyi zedelemektir. Tanrı'nın insandaki benzeyişini çarpıtmanın, sefalete ve kötülüğe kapı açmanın en emin yolu, evliliği kirletmektir. Tanrı mücadeleyi kazanacaktır. Tanrı mücadeleyi kazanacaktır. İnsan kalabalıkları, şeytanın hilelerine kulak vererek Tanrı'ya isyan ederler. Ne var ki, kötülüğün etkinliğine rağmen Tanrı'nın tasarıları başarıya doğru ilerlemeye devam eder. Tanrı bütün insanlara kendi adaletini ve iyiliğini göstermektedir. İnsanlık Tanrı'nın yasasını çiğnemiştir. Ama Tanrı, oğlunu kurban ederek insanlığı kazanmak istemiştir. İnsanlar, Mesih'in lütfu sayesinde babanın yasasını yerine getirebilirler. Tanrı her çağda yasasını yüreğinde taşıyan insanların olmasını istemiştir. Yeşaya 51, ayet 7. Tanrı'nın isyana verdiği karşılık, şeytanın gizli etkinliğini tümüyle ortaya çıkaracaktır. Tanrı'nın ilkelerini ihmal etmenin meyvelerini bütün varlıklar görecektir. Tanrı, yasasının haklılığı ortaya konacaktır. Şeytanın kendisi de tanıklık eden evrenin huzurunda Tanrı yönetiminin adaletini ve yasasının doğruluğunu kabul edecektir. Sina Dağı'ndaki dehşet, Tanrı'nın yargısının nasıl bir şey olduğunu halka gösterdi. Boru sesi, İsrail'i Tanrı'yla buluşmaya çağırdı. Aynı şekilde baş meleğin sesi ve Tanrı'nın borusu, ölülerin ve dirilerin tümünü yargıcın huzuruna çağıracaktır. Mesih, babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptıklarının karşılığını verecek. Bütün uluslar onun huzurunda toplanacaklar. Mesih, kutsal melekleriyle yücelik içinde geldiği zaman bütün yeryüzü onun varlığının korkunç ışığıyla alev alacak. Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak. Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor. Mezmur 50, ayet 3-4. Bütün bunlar, Rab İsa, alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. 2. Selaniklilere 1:2.7-8. Musa, Tanrı'nın dağdaki huzurundan çıkıp geldiği zaman, suçlu İsrail, onun çehresindeki ışığın yüceliğine dayanamadı. Babasının yüceliği içinde görünen Tanrı oğluna da bakmaları mümkün olmayacaktır. Mesih, Tanrı yasasını çiğneyen ve kendisinin çarmıhtaki ölümünü reddeden herkesi yargılayacaktır. Dünyanın kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, bütün köleleri ve özgür kişileri mağaralarda ve dağların kayaları arasında gizlendiler. Dağlara ve kayalara seslenip dediler ki, üzerimize düşün, taht üzerinde oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi, buna kim dayanabilir? 6:15-17. Şeytan günahın sonucunda iyilik geleceğini öne sürmüştür. Oysa günahın ücretinin ölüm olduğu görülecektir.
Romalılar 6, ayet 23. İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Bütün kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar saman olacak. O gün hepsi yanacak. Onlardan ne kök ne dal bırakılacak. Malaki 4, ayet 1. Ne var ki, Tanrı'nın yargısı ortalığı kasıp kavururken, Tanrı çocuklarının korkmak için hiçbir nedeni olmayacaktır. Ama Rab, kendi halkı için sığınak, İsrailoğulları için kale olacak. Rab, halkını kutsayacak. Yoel 3, ayet 16. Büyük kurtuluş tasarısının amacı, dünyayı yeniden Tanrı ile barıştırmaktır. Günahın kaybettirdiği her şey kazanılmıştır. Yalnız insan değil, yeryüzü de satın alınmıştır ve söz dinleyenlerin sonsuz konutu olacaktır. Tanrı'nın yaratılış için özgün tasarısı yerine gelmiştir. Ama yüceler yücesinin kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek. Daniel 7, ayet 18. Şeytanın nefret ettiği ve yıkmaya çalıştığı kutsal ilkeler günahsız bir evrende onurlandırılacaktır. Rab Yahve de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. Yeşaya 61, ayet 11.